Fatiha 2014-2. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sabri ve yessirli emri ve hüddeden min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa me allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ma tevfiki illa billah. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Evet, Fatiha'nın başlamıştık. İlk dört ayetini işlemiştik. Beşe şöylece bir girmiştik. Bugün asıl oradan devam edeceğiz. Bir arkadaş dedi ki sınır koymayın dedi. Yani değil mi? İki haftada işleyeceğiz diye. Akışında olsun diye şey yaptık. Bakalım nasip olacak mı tamamlamak. Buraya gelmeden evvel sanki biter gibime geliyor. Geçen hafta hatta tek seferde bitiririm gibi gelmişti ama olmadı. Bakalım bu hafta Allah neleri nasip edecek inşallah. Evet, çok küçük bir giriş yapacağım tekrarlamak adına. Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Nuzulde iniş sırasında ilk surelerden ama ilk sure değil. İki kez de inmiş bir Mekke döneminde bir de Medine döneminde olmak üzere iki kez de nazil olmuş. Şu cümleyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Hazreti Ali'nin büyük bir ihtimalle Kur'an-ı Kerim Fatiha'da gizli. Fatiha'da Besmele'de gizli. Diğer kısımları onu söylemiyorum. Dolayısıyla Fatiha Kur'an-ı Kerim'in özeti gibi. Hani velakat atayna seban minel mesani demiştik. Vel Kur'an-ı Azim diyordu Hicr suresindeki ayette. Mesani katlanan, devinen, tekrar eden ikili anlamlarına geliyor. Bundan 7 ayeti verdik, 7'yi verdik ve Kur'an-ı Azim diyerek de Fatiha suresinin bütün Kur'an-ı Kerim içinde hatta Haluk Nurbaki'ye göre bütün kainatın sistemi içerisinde sürekli katlarıyla devinen, tekrar eden, bulunan bir sistemin anahtarı olduğu söyleniyor. Bu yüzden çok önemli. Her Müslümanın Fatiha suresini kelime kelime çok net bilmesi lazım. Rabbim 40 kez okutturuyor. Bir günde namazlarını bitiren kimse için ve de bir dua ediliyor. Hemen arkasında El-Fatiha deniliyor yani. Yaşantımızın içerisinde ve 2 yaşında, 3 yaşında çocuklar Fatiha'yı ezberliyor. Yani Rabbimin de bir şeyi. Bizim Fatiha'nın her kelimesini burada tek tek bilmemiz lazım. Arapça bilmemize gerek yok. Zaten neredeyse Arap, Türkçe. Şu kelimelerin içerisinde neredeyse yabancı yok. Her birine bir çeşit bir şekilde Türkçemizde kullanıyoruz. O yüzden aman çok hassas olalım bu konuda. Besmele ile başlıyor Fatiha. Besmele diğer surelerden farklı olarak birinci ayeti kabul ediliyor. Diğerlerinde bütün surelerin başında Tevbe suresi hariç bütün surelerin başında var ama o surenin içerisinde değil. Teberrüken başında ama Fatiha'nın başındaki Besmele aynı zamanda Fatiha'nın bir ayeti.
Ayet olarak tek besmele.
Evet, yani ayet olarak tek besmele. Hani besmele yine Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim ve mürseha diye Hazreti Nuh'un gemiye binerken söylediği ya da Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a gönderdiği mektuptaki bu mektup Süleyman'dandır ve alemlerin Rabbindendir besmele ile başlar diye var. Ama müstakil olarak burada. Bu da Fatiha suresinin zaten tacı. Yani Rabbim Fatiha suresini de besmele ile taçlandırmış. Diğerlerine teberrüken gelmiş. O yüzden Fatiha çok önemli. Besmele'de şurası başlı başına bir hazine zaten besmele. Zaten Kur'an'ı tüme varım olarak söylüyorum. Kur'an'ı yaşadığınızda Fatiha'yı yaşamış oluyorsunuz. Fatiha'yı yaşadığınızda da Besmele'nin içerisine girme durumunuz oluyor. Tümden gelim olarak söyleyeyim. Besmele'yi yaşadığınızda Fatiha'yı anlıyorsunuz. Fatiha'yı anladığınızda Kur'an'ı anlıyorsunuz. Şimdi küçük bir şey yapacağım. Geçen hafta hamd konusuna girmiştik. Bu bir hafta boyunca kendi arkadaşlarla da aramızda da konuştuk. Hamd'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hani elhamd dedik ya başında. El neydi? İngilizce'de the takısı gibiydi. Özellikle hamd, bilinen hamd anlamındaydı. Bunun bir hikmeti şu. Yani siz hamd'ı başkası için o kadar rahatlıkla kullanamazsınız. Hamd kim içindi? Alemlerin Rabbi içindi. Alemlerin Rabbine mahsus olan hamd'ı, yani övmeyi, Allah'ın dışında bir mahlukata, özellikle de hak etmediği boyutta yaptığınız takdirde uymuyor. Ve ne yapıyorsunuz? Aslında bir zarar görüyorsunuz onda. Çok övüyorsunuz, bir şekilde o nesneden ya da o kimseden zarar görüyorsunuz. Çünkü asıl hamda layık olan Allah-u Teala, ki o alemlerin Rabbi. Ve de biz hamdı nasıl yapacağız? Bunun bir teknolojisini sunmak istiyorum size basit bir yol olarak. Önce bir nimet aklınıza geliyor. Nimete bakıyorsunuz ve tefekkür etmeye başlıyorsunuz. Bildiğiniz ilimlerle ya da görünen halleriyle. Tefekkür ettikçe bir ilim ortaya çıkıyor. Yani işte bakıyorsunuz, ediyorsunuz ve neyi? Sistemi tanıyorsunuz. O nesneyi ve sistemi daha iyi tanıyorsunuz. Tanıyınca hayranlığınız artıyor. Çünkü Allah-u Teala onu muhteşem bir şekilde yaratıyor. Esmalarından muhteşem bir şekilde özellikler yüklüyor. Ve de siz ne yapıyorsunuz? Allah'a hamd ediyorsunuz. Yani Allah'ı övüyorsunuz. Hani geçen hafta yemek yapan hanım konusuyla bir örnek vermiştik, hatırlıyor musunuz? Biz bırakın Allah-u Teala'ya, insanlara bile hamd etme konusunda çok yeterli değiliz, yetenekli değiliz. Hani bir sunmuştuk, yemek yaptı, hadi hanımı övün. Ne demişti? Eline sağlık hanım, teşekkür ederim. Ne güzel yemek bu diye şey yapıyorduk. Halbuki bunların hiçbirisi hamd değildi. Hamd'da başlayan ilk şey neydi? Yemeği çok güzel yapmışsın hanım. Ellerine sağlık diye de olur. Teşekkür ya da dua cümlesi olabilir. Bunu şey yaptığımızda ne yapıyoruz? Sen çok yetenekli bir ev hanımısın dediğinde yine övüyorsun. Sen zaten çok iyi bir kadın dediğinde, çok iyi bir insansın dediğinde daha fazla övüyoruz. İşte Allah-u Teala'yı da bu şekilde övmek lazım. Yani nimetlerine şükredeceğiz. Ama hamd övmekte daha fazla. En güzel de nasıl şekilde övüyoruz biliyor musunuz Allah-u Teala'yı? İlk esmalarıyla. Mesela elma örneğinde bakıyoruz. Ya Rabbi ne güzel elma yaratmışsın. Sen en güzel şekilde, sen ne güzel haliksin diyoruz. Ya da bakıyoruz, bu elmaya ne güzel şekil vermişsin, sen ne güzel musavvirsin. Sen bununla bizim karnımızı doyuruyorsun, sen ne güzel rezzaksın. Sen sadece bununla değil, değişik aklımıza geldik gelmedik her şeyle bizi rızıklandırıyorsun. Sen işte Rahmansın, Rahimsin şeklinde şey yapıyorsun. Bir telefon var, pardon. Bağlayayım, geliyorum. Bağlıyorum. İşte bu hamd da ne yapıyor? Yani hamd yapı yapı Allah'ı öve öve Allah'ı bilmemizi sağlıyor. Çünkü o kadar çok esmalarıyla artık ona yöneliyoruz ki Allah'ı bilmeye, tanımaya götürüyor. Bir öncesindeki tefekkür boyutunda ne var? Alime, bilmek boyutunda var. Arapçada bilmek iki kelimeyle şey yapılıyor. Birisi alime fiili, bilmek. Türkçede hani ilim, alim kelimeleriyle yansımış olan. Bir de arefe var. Arefe de bilmek ama tanıyarak bilmek. Artık siz tefekkür ederken ilim boyutuyla, alime boyutuyla yaklaşıyorsunuz, Allah'ı övüyorsunuz.
Bu da sizi Allah'ı bilmeye götürüyor. Yani arifeye götürüyor. Arif olmaya götürüyor. Hani o şey aklıma geldi. Hani ben gizli bir hazineydim diye. Onun orijinalini buldum. Çünkü kendisinden mahfiyen ben bir mahfi gizli hazineydim. Fe ahbebtü en urafe. Bilinmekliği istedim. Bu da sadece talep etmek anlamında değil bu. Hubbe, severek istemek, arzulamak anlamında var. Fe halaktül halka li urafe. Ve halkı yarattım. Yani halk, yaratılan mahlukat anlamında yarattım. Niçin? Bilinmek için. Şimdi Allah-u Teala bu alemi yaratırken bilinmekliğini murat ediyor. Bakın işte o nasıl oluyor, bunu şey yapacağım. Rabbil alemin dedik ya, alem kelimesi yine o alime kökünden, aleme kökünden, yani ilim, bilmek kökünden. Burada Rabbim diyor ki, alemler var ya, alemler, aklınıza gelen her türlü alem, ilimle yaratılmıştır diyor. Bakın ben gizli bir hazineydim diyor ya, bilinmek istedim. Şimdi bilinmek neyle olacak biliyor musunuz? İlimle olacak. İşte alemlerin yaratılma hikmeti o bilmek. Daha sonra işte hadis-i kudüs'te geçen arefeye gidiyor iş. Tanınmak ve bilmek, tanışmak, daha yakın bilmek. Ama ilk alime ile, bilmekle oluyor bu şey. Bakın şunu da istemiyorum. Allah'ın alim esması var. Alim esması var. Hani biraz kafalarımızda bizim yanlış oluyor gibime geldi. Yani mesela bir kişi ne kadar alim derken ya da alim derken ne kadar çok ilmi var anlamında kullanır. Fakat Allah-u Teala'ya böyle bir şey diyemeyiz. Çünkü ilmi yaratan. Daha farklı bir şekilde bütün alemlerde ilmiyle tezahür eden. Yani ilk ilimle başlıyor. Yani kün emrinden itibaren her şey ilimle başlıyor. O yüzden alim esması çok önemli. Biz o şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü zatını anlamak mümkün değil.
Yakınlık derecesi de ilmen yakın. Sonra da aynen yakın.
Çok doğru.
Ondan sonra aynen yani gözünüzle göre o da biraz mağazı.
İşte biraz sonra açıklayacağız nasip olursa. Kendilerine nimet verdiklerin yollarını da orada şehit kelimesinde de o var. Yakin, bilmenin dereceleri. Şimdi iman var, hepimiz amen ediyoruz. Kapıdan giriş o. Ama ilerlerken, yolda giderken yakin denilen daha kesin, daha kati ilimler, daha kati inanmaklarla ilerlemek durumundayız biz. Bunu da derecelendirmişler. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin ve en sonunda sırrel yakin diye. Yani birincisi ilmel yakin bilmek. Şimdi biz işte hamd edeceğiz. Ama nasıl hamd edeceğiz? Bildiklerimizle hamd edeceğiz. Bu bakın bir kozmolojiyle ilgilenen ya da kuantum fiziğiyle ilgilenen atom yapılarından, o ileri derecede fizik şeylerinden tefekkür ederdi. Ya Rabbi sen ne güzel yaratmışsın, sen ne güzel bir ilimle yaratmışsın diyor. Ama bir köydeki eğitimi az olan çiftçinin hamd etme şansı yok mu? Var. O da tohuma bakıyor. Ya Rabbi diyor, bir tohum. Mesela bakın karpuzu düşünün. Karpuzu yiyorsunuz, tadından ne kadar lezzet alıyoruz falan. Rabbim diyor ki çok mu beğendi? Bak içinde bunun çekirdek var. Dik, bir sürü çıkacak. Bir sene yeme, bir dik tarla olacak. Şimdi bunu tefekkür ettiğinde Allah'ın cömertliğini, kerimliğini, yaratmadaki ganiliğini görüyorsunuz. Yani astronot olmaya ya da kozmik ilimlerle uğraşmaya gerek yok. Her alanda bizi hamda götürecek bilgi mevcut, ilim mevcut. Bunu yapa yapa artık aynen yakın boyutuna gidiyorsunuz. Artık müşahede boyutunda, şahitlik boyutunda müşahede ediyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da daha ileri aşamalar geliyor. İşte Rabbil aleminde bu var. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala ilimle Rablık yapıyor. Rabbin bir şeyi neydi? Hem yaratan anlamındaydı hem de terbiye eden, kemaliyete erdiren, yetiştiren anlamındaydı. İlimle yetiştiriyor. Bu da nereye götürüyor? Hamda götürüyor. Allah-u Teala öyle Rab ki her alemlere bu Rab'lığını eğitmesi devam ediyor. Hatta melekleri bile. O geçen şeyde yaptık. Bakara'nın ilk ayetlerini işliyoruz. 33'te yanılmıyorsam 32-33. Melekleri bile eğitiyor. Dememiş miydim diyor, ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ben sizin açıkladıklarınızı da, açıklamayı gizli bıraktıklarınızı da bilirim diyerek melekleri bile Rab'lık yapıyor. Yani onları eğitiyor, kemaliyete erdiriyor. Her alemde bunun bir tecellisi var. Buradan şuna gitmek istiyorum bir de. Hamd ediyoruz ya biz, tanıyoruz, biliyoruz. Hamd ettikçe Fatiha suresinin asıl muradı olan hamda gidiyorsunuz. Bundan sonra ne oluyor? Biliyorsunuz, besmeleyi anlama, besmelenin içerisinde girme şansınız oluyor. Besmele'de ne var biliyor musunuz? Bakın, ismi Allah diyor. Allah'ı isimleriyle, esmalarıyla tanıma şansınız oluyor. İşte arefe fiilli olan da asıl burada oluyor. Şimdi o kadar çok hamd ediyorsunuz ki o esmayı tanıyorsunuz, o esmayı tanıyorsunuz, o esmayı tanıyorsunuz. Ne demiştik hatırlarsanız? Rahman ve Rahim Allah'ın bütün esmalarının en konsantreleri, en yoğunları. Buradan da Allah'ın ismi ile diyerek aslında alemde sizin görmüş olduğunuz bütün her şeyin aslında Allah'ın isimlerinin, esmalarının tecellisi olduğunu anlıyorsunuz. Bu da sizi Allah'ı anlamaya daha götürüyor. Zatıyla anlayamıyoruz ama bu müşahadelerle, yani perdeye bakıyorsunuz, işte Allah'ın Settar esmasının tecellisi, işte kitaba bakıyorsunuz El-Alim esmasının tecellisi. Böyle gide artık siz her işi Allah'ın esmaları ile yapmaya başlıyorsunuz, müşahede etmeye başlıyorsunuz, anlamaya başlıyorsunuz. İşte bu geçen şeyde geçti. Bunu bir anlatayım dedim. Er-Rahman ve Er-Rahim'de de şunu söyleyeceğim. Şimdi hamd etmeniz gerekiyor ya alemleri. Rabbim bu üçüncü ayette de Er-Rahman ve Er-Rahim diyerek de size kapı açıyor. Rahman diyerek bütün kainatı önünüze sunuyor. İşte düşünebildiğin kadar diyor. Rahim diyerek de özellikle müminlere verilen nimetlerle sizi hamda yöneltiyor. Yani Enes Meclisi ile örnek vermiş de Haluk Umar'ın bugün kitabını okudum da Fatiha ile ilgili orada şey yaptım. Rahman bütün kainatı anlatıyor diyor. Oradan hamda götürüyor bütün nimetlere. Er-Rahim'den ne diyor? Enes Meclisi'ni size bizim unuttuklarımızı size hatırlatarak diyor. Hamd etmenizi, övmenizi, şu an bulunduğunuz nimetlerle beraber de övmenizi sağlıyor diyor. Evet. Bugün İyyâke Nâbudü'den devam edelim inşallah 5. ayetten. İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nestaîn. Bu bilinen anlamıyla yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Geçen hafta ne demiştik? İlk 4 ayet Allah'ın kendi zatından ifadesi ama şu 5. 6. ve 7.ler sanki bir kulun ağzından ifadesi. Yani burada sanki parantez içerisinde kul. De ki yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz gibi şey. Burada yok. Bazı tefsirlerde de şu diyor, bu aslında Fahri Kainat Efendimizin hitabıdır diyor. Bütün Müslümanlar adına, müminler adına, insanlık adına bunu söylemiştir şeklinde de bir ifade var. Ne olursa, hangisi olursa olsun burada bu Allah-u Teala'nın muradı. Böyle bir Allah'ı tanıdın. Peki ne yapman lazım? Ne demen lazım? Değil mi? Yani bizim bir şeye ihtiyacımız var. Bir yol göstermeye ihtiyacımız var. Ne diyeceğiz? Rabbimize nasıl yaklaşacağız? Burada İyyâke sana demek. Arapçanın özelliği olarak buna meful deniyor. Başta olduğu takdirde özellikle sana anlamına geliyor. Yani Araplar bunu şey yaparken aslında yalnız sana ibadetler demiyorlar. Ya Rabbi sana ibadet ederiz diyorlar. Ama İyyâke başta olduğu için burada bir vurgu var. Mahsusiyet var, tahsis var. Yalnızca sana. Burada bir şey demek istiyorum. İyyâke diyor ya, ke bir zamirdir, sen demek, sana demek. Bakın burada Allah-u Teala İyyâhu da diye yapıyor. Kur'an'da İyyâhu olarak da çevirir. Yalnızca ona kulluk eder ve yalnızca ondan yardım dileriz dese de yine de yerli yerinde çok güzel bir anlamı olur. Ama İyyâke denmesi özellikle yalnızca sana, yani burada bir yakınlaşma ifadesi var. Bana muhatap konumunda hitap et diyor Allah-u Teala.
Büyük tarif bizim için. Büyük tarif.
Bu müthiş bir şey. Bak alemlerin Rabbi diyor. Aklınıza gelen bütün alemleri düşün. Ama insan boyutunda özellikle mümin boyutunda kulluk ederken ke de diyor. Yani sana. Biz dua ederken farkında mısınız? Ya Rabbi şöyle yap, böyle yap diyoruz. Neredeyse emir sigaları kullanıyoruz. Emir kullanıyoruz. Yani rica anlamında emir. Yani Allah beni işte şuna eriştirsin, Allah bana buna eriştirsin. Yani uzaktaki bir Allah'a hitap etmiyoruz biz. Karşımıza sen ifadelerini kullanarak yapıyoruz. Ya Rabbi bana şöyle yap, bana bunu ver, bana helal kazanç ver, bana sağlık ver, bana doğru yolu göster derken hep muhatap sigasını, yani ikinci tekil şahısı kullanıyoruz. Murad-ı ilahi bu. Bu müthiş bizim için bir ikram. İşte Rahim'in bir tecellisi bu. İkinci kelime, na'budu. Na'budu da başında N harfi var. N harfi de Arapça'da biz demek. Biz kulluk ederiz. Bak ben kulluk ederim yok burada. Biz kulluk ederiz var. Burada da bütün mümin bilinciyle, ümmeti vahidetin bilinciyle Allah'a yaklaşmanın değeri var burada. Hani yukarıda Rabbil Alemin derken şunu demiştik ya, Rabbi biz hep kendimize özel Rab olarak alıyoruz. Hep beni koruyan, bana rahmet eden, başkalarını cezalandıran gibi. Hayır, alemlerin Rabbi, senin Rabbin değil, herkesin, her şeyin Rabbi. Burada da kulluk yaparken, işte yani sen müminsin ama bütün insanlık da mümin yani, Müslüman olanlar için söylüyorum. Sen o bilinç içerisinde Allah'a da yönel aynı zamanda. Bunun da güzel bir şeyi var. Burada biz denmesini bir yerde duyduğuma hoşuma gitti. Şöyle bir ifade var. Yani belki bizim kulluk olarak yeterli kulluk etmediğimizden dolayı konumuz gereği ibadetimiz, dualarımız kabul olmayabilir. Hani cemaatle namaz kılmıyor ya da cemaatle dua ediliyor ya. İçimizdeki salihler, duası kabuller hürmetine de anlamındaki biz olduğunu da söylüyordu orada. O yüzden hoşuma gitti. Şimdi bunu namazda okumuyor muyuz? Cemaatle okumuyor muyuz? Yalnız, mesela imam diyor ki yalnızca sana kulluk ederim demiyor. Yalnızca sana kulluk ederiz. Şimdi sonunda da amin diyoruz ya, duanın kabulüne özgü de bir ifade var. İçerideki birisinin ifadesi de onun içerisinde. Yani bir kişinin bile ifadesi o bizim içerisinde. Duanın makbuliyetine de bir işaret olarak orada vurgulanmıştı. Burada yine ikinci kelimede abede kelimesi var. Abd. Abede tefsirlerin bazılarında yalnızca sana ibadet ederiz olarak söyleniyor. Yani ibadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetlerse bu anlamı daraltır. Burada kulluk etmek anlamında, ubudiyet anlamındaki bir ifade bu. Yani sadece namazda değil, yaşamın her alanında kulluk etmeyi kapsıyor bu. Eğer biz geçen hafta da söyledik, ibadetleri sadece parantezler içerisindeki ritüeller arasında sokarsak, o bittiği takdirde herhangi birisi gibi oluruz. Sanki kulluk etmiyor boyutuyla yaşarız. Halbuki yaşamın her anı ibadettir, kulluktur. Burada kul kelimesiyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Abd aynı zamanda hem kul hem de köle anlamına gelir. Mesela Abdülmuttalip var ya Peygamber Efendimiz derse. Muttalip'in kulu demek aslında. Şimdi Muttalip'e tapmıyor. Biliyorsunuz hanif Müslümanlardan da, haniflerdendi. Ama peki ne anlama geliyor bu? Muttalip'in kölesi anlamında. Peki buradaki bize mesaj ne? Allah-u Teala diyor ki sen öyle bir diyor kulluk etmelisin ki diyor benim kölem gibi.
Ama biz maalesef ücret alan işçiler gibi yaklaşıyoruz.
Köleye şey veriliyor mu? Ücret var mı? Yok. Onun en büyük ikramı aynı o evin bir elemanıymış gibi yenilenden yenilmesi, içilenden içilmesi, aynı mekanda kalması. Sadık bir köle, sahibini seven bir köle, beklenti içinde yapmıyor. Benim görevim diyor, ben köleyim diyor, yaparım diyor. Ama şey gibi düşün, Bilal-i Habeşi gibi ya da Hazreti Zeyd gibi düşünün. Zeyd'i uzun süre öyle bir şey. Şimdi Zeyd'in Peygamber Efendimiz'in köle olduğunu düşünün. Ya işte öyle bir yemek getireyim de bana şu parayı versin falan zihniyetiyle yapmıyor. Siniyor, yapıyor. İşte biz de ibadetleri yaparken, işte şunu yaparsam cennette bir köşk, şunu yaparsam bana Allah 10 katını verir şeklinde değil de, ya ben Allah'ın kuluyum ve kölesiyim. Ben hiçbir beklenti olmaksızın ben ona kulluk ediyorum. Hani Peygamber Efendimiz diyordu ya, şükredici bir kul olmayayım mı diyerek geceleri sabaha kadar şükrediyordu ya, Hazreti ibadet ediyordu ya, Hazreti Ayşe'nin şeyi olarak. İşte biz de kulluğumuz o, ibadetlerimiz o mantıkla yapmalıyız. İşte şunu yaparsam şu sevap. Ya sanki ya ben bir şey yapıyorum, ücret karşılığında ibadet yapılıyor gibi bir şey var. Tamam, Allah-u Teala verecektir, zaten gani. Zaten biz ibadetlerimiz karşılığında da almıyoruz onu. Allah'ın rahmeti olmazsa diyor Peygamber Efendimiz, ben de cennete giremem diyor.
Allah cennet istenmesini ister diyor bir şey vardır. Yani istemeyi vermeyi istemese de isteme duygusu vermez. Yani istemeyi istiyor. İşte eğer istemem ne sözler bir genelet geçin işte. Hani Allah'ın karşısında çok bir şey oluyor. Yani onu biraz aşmak lazım.
Şimdi duanın aslında istemek var ama istemenin temelinde de Allah'ın sen güç ve kudret merciyi melik olan ve Rab olarak kabul etmenin şeyi var. Şimdi ayet-i kerimede diyor ki onlar dua etmezler çünkü kibirlenirler diyor. Yani çünkü niçin? El açıp istendiğinde sen bir makama, yüce bir makama yer açıyorsun sen. Yani duanın içerisinde bu yönelmede de var. Mesela salat kelimesinin içerisinde hem namaz var, aynı zamanda da geçen sene işledik yönelme duygusu var. Sen Allah'a yöneliyorsun. Yani bu yönelme duygusu başlı başına bir şey. Tabii ki Allah-u Teala kerimdir, rahimdir bunu verecek. Ve İyyâke nestaîn. Yine yalnız senden isteriz değil, yardım isteriz. Özellikle vuruyor burada. Bazı meallerde yalnızca senden yardım isteriz değil de isteriz var. Ya da kişiler bunu isteriz gibi algılıyor. Verilen örnekler de buna göre. Arkadaşlar telefondan, arka plandan çok ses geliyor. Aman dikkat edelim. Mümkünse sessiz tuşuna alın. Dikkat edelim. Bana çok kulağıma geliyor. Diğer arkadaşları da rahatsız edebilir. Konsantrasyonu bozabilir. Nestaîn de burada istiâne var. Kökünde de avene var. Avene yardım anlamına geliyor. Başına İST harfleri gerekli. Arapçada bir şey istemek anlamına geliyor. Yani yardım isteği, yardım talebi. Fatih Sultan Mehmet'in mahrası da avnidir. Yardım, Allah'ın yardımına mazhar olmuş anlamına gelir. Peki yardım, biz senden isteriz de, senden yardım ederiz de farkı ne? Birisinde nesne var. Şunu isterim, bunu isterim. Allah-u Teala bizden şunu iste, bunu iste demiyor. Yardım iste de diyor. Çünkü neye ihtiyacın olduğunu, asıl neye ihtiyacın olduğunu bilmeyebilirsin. Ama sen yüce bir mevkiden istediğinde, yani bana yardım et Allah'ım dediğinde senin ihtiyacın gelecek zaten sana. Ama sen bilmiyorsun yani ne kadar bilgin var ki bana şunu ver Rabbim, bana bunu ver. Ya belki de senin ihtiyacın olan o değil. O yüzden yardım istemek herhangi bir istemekten çok daha önemli. Yani bunların içerisinde böyle işte hazineler var dedik ya, gizli şeyler de var. Bakara suresinde diyor ki bir ayette, Ra'ina demeyin, unzurna deyin diyor. Ra'ina çobanlık et demek. Yani oraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap. Ama unzurna deyince ara sıra bizi gözet. Yani yardım talebinin sırrı burada aslında. Yani bir şey isterim dediğimde bana sürekli çobanlık et. Onu ver, bunu ver, şunu ver, bunu ver. Tabii ki Allah-u Teala ayakkabımızın malını bile isteyeceğiz, o ayrı. Ama asıl yardım talebi olduğunda sana hedefe ulaştıracak, biraz sonra göreceğiz, hidayete, sırat-ı müstakime ulaştıracak asıl şeyleri veriyor. Sen bilemezsin onu. Biraz sonra zaten gelecek, nimetleri veriyor. Buradaki başka bir ifadede yalnızca şimdi bunun derin manasına girersek, hani hamd nasıl ki sadece Allah'a mahsustu övmek, insanı övdüğünüzde olmuyordu, yanlış oluyordu ve zarar görüyordunuz. Allah-u Teala diyor ki burada da yalnızca bana kulluk edin diyor. Yani başka şeylere kulluk etmeyin diyor. Başka şeyleri yüksek otorite olarak kabul etmeyin diyor. Yani la ilahe illallah'ın sırrına giriliyor burada. Yüksek güç ve otorite, ilahlık unsurlarını diyor. Başka şeylerde, yaşantınızdaki başka şeylere yöneltmeyin diyor. Her ne olursa olsun, aklınıza gelen her şey olursa olsun. Ve yardım isteyin de benden yapın diyor. Ya da sistem gereği en hafif şekliyle önce benden yap diyor, sonra da sünnetullah'taki sisteme uy. Yani tevekkülsel sistemlere uy. Asıl tevekkül diyor ki ayet-i kerimede, tevekkül edenler diyor Allah'a tevekkül etsinler. Peygamber Efendimiz'e tevekkülü tanımlıyor. Atını önce sağlam kazığa bırak, sonra Allah'a emanet. Peki tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsindeki sır ne? İşte bu İyyâke nestaîn'deki. Önce Allah'tan yardım isteyecekse gerekenleri yapacaksın, sonra insanlardan yardım isteyeceksin tabii ki usturubuyla. Ama güç ve kuvvetin asıl kadir olanında Allah olduğunu unutmadan. 6. ayete geçelim. İhtina es-sıratel müstakim. İhtinas sıratel müstakim. Bu Fatiha'nın sonunda hani amin diyoruz ya, işte amini şu ihtina kelimesi için diyoruz. İhtina duadır. Ya Rabbi bize hidayet et demektir. Hidayet etmek hedeye kökünden geliyor. Anlamı da şu, siz bir yerden bir yere gideceksiniz, yolu bilemiyorsunuz. Ya şuraya nasıl gider diye sağa çekiyorsunuz, birine soruyorsunuz ya. O diyor ki şuraya git, buraya git diye. İşte onun yaptığı eyleme hidayet deniliyor. İhtia ediyor yani o. İşte Allah-u Teala'dan da siz onu istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Rabbi bana göster, yolu tarif et, yola ilet, yolu göster. Ne yapayım? Ama neyi, hangi yolu? Sırat-el müstakim. Neye hidayet etmesini istiyoruz? Sırat-el müstakime diyoruz. Sırat-el müstakimle arkadaşlar olduğu gibi kullanın. Çevirileriyle şey yapmayın. Hani aramızda konuşur, doğru yol, dost doğru yol falan gibi şeyler var ya, tam anlamına götürmüyor. Sırat-el müstakim olarak bunu şey yapın. Sırat yol demek ama Arapçada bu sırat pek kullanılmıyor. Yani tarih gibi, sebil gibi şeyler kullanılıyor. Yani sırat işte ben yola çıktım falan gibi bir şey kullanılmıyor. Bir gidiş tarzı anlamındadır sırat. Yol yöntem anlamındadır. Müstakim de doğru olarak şey yapılıyor. Yani doğru yol yanlış anlaşılıyor bakın. Doğru, yanlışın zıttı olan doğru değil. Hani ben soruyu çözdüm, doğru mu yanlış anlamındaki doğru değil bu. Hani doğru yol. Doğru, eğrisi büğrüsü olmayan çizgi anlamındaki doğru. Ha, nihayetinde anlam olarak doğru yol deyince gitmen gereken yol, yanlış yolun zıttı anlamına da geliyor. Ama bilin ki müstakim Türkçedeki doğru anlamındaki doğru değil. Yani yanlışın zıttı değil. Eğrisi büğrüsü olmayan anlamına geliyor. Ama yine de tam kapsamıyor bu. Yani peygamberlerin tarif ettiği yol, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde anlattığı yol yöntem olarak da akla gelebilir. Ama şurada bir sır var. Müstakimin kökü gaveme kökünden geliyor Arapça. Gaveme de Türkçe'de o kadar girmiş ki, kıyam kelimesi bunda. Takvim kelimesi burada. Kavim kelimesi buradan, kavvam kelimesi buradan. Türkçe'de çok kullanılıyor. bizim en bildiğimiz anlamıyla ayağa kalkmak anlamında. Kıyam etmek diyoruz ya burada. Kıyam ettiren yol anlamına geliyor. Ayağa kaldıran yol, dik tutan yol, hedefe götüren yol anlamında geliyor. Buradaki müstakim, sırat kelimesinin sıfatı, aynı zamanda Arapça bilenler için söylüyorum, ismi faildir. İsmi fail demek, bir işi yapan demektir. Etkilenen değil, yapan demektir. Yani öyle bir yol ki, hareketli, cari bir yol. Seni ayağa kaldırıyor. Seni götürüyor. Kolundan tutuyor, gidiyorsun. Doğru yol ifadesiyle birleştirirsek de doğrultan yol. Yani bu yürüyen merdivene benziyor. Asansöre benziyor. Senin o asansöre binmen, yürüyen merdivene binmen yeterli oluyor. Yani tabii yine ekstra gayretler gerekiyor ama seni götürüyor. Yani şu an bizimki bir otobana koyup da durmuyorsun. Ne yapacağım şimdi? Bir şekilde yolun gerekleri, sistemleri, dinamikleri seni Allah'a götürüyor. Hedefe ulaştırmaya vesile oluyor. O yüzden bu çok önemli. Ne oluyor? İşte bu şey yapıyoruz, burada açıklıyor Rabbim. Nasıl bir şey o? Sırat'ı açıklıyor. Sırat ellezine namte aleyküm. Ben bunu hep yıllarca kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna ilet ya. O yol ki sen o kimselere bunu nimet olarak verdin gibi anlıyordum ben. Arapça gramerine girdiğimde küçük bir farklılığını gördüm. Burada isim tamlaması var. Ellezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiklerin demek onların yolu. Nimet verdiklerinin yolu. Burada peki ne var? Allah-u Teala burada kendilerine nimet verilenler diye bir zümre tanımlıyor. Bu zümreye verilen nimetler var. Bu nimetlerle beraber o yolda bulunuluyor. İşte diyor ki, işte onu isteyin benden diyor. Peki onlar kim? Biz bunu nereden anlıyoruz? Evet. Nisa 69'da kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bakın cümlenin şeyi çok ilginç. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse. İşin başı o, özü bu. Bunlar ne yapıyorlarmış? Şu kimselerle berabermiş. Yani Allah sana öyle dört grup veriyor ki, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler, sen onlarla beraber olma şerefini veriyorsan. Bak ben bunu anladığımda çok etkilenmiştim. Senin sırat-ı müstakimde olduğunun göstergesi ne? Eğer senin bu dört gruptan bir arkadaşın varsa sen sırat-ı müstakimdensin. Yoksa dikkat edin. İspat hadis-i şerifte ne var? Kişi arkadaşının dinindendir diyor. Eğer sen bu dört gruptan bir arkadaş birileriyle beraber değilsen dikkat. Peki bu dört gruptan biriyle arkadaş olursan ne oluyor? Bir kere bu başlı başına bir nimet. Ne oluyor? İşte sırat-ı müstakim dedik ya. Seni ayağa kaldıran yol. Seni götüren yol. Böyle arkadaşların varken sen argo argo konuşabilir misin? Allah'ın razı olmadığı yerlere gidebilir misin? Kur'an'dan uzak kalabilir misin? İbadetten ayrı kalabilir misin? Hani diyorlar ki gül satıcısının yanında bulunuyorlar. En azından gül kokarsın. Ve burada dikkat çekmesi gereken bir şey de peki bu dört kimse, dört grup kim? Birisi nebiler. Biri sıddıklar. Nebileri şimdi açıklamayacağım. Nebileri biliyoruz. Bu devirde nebi yok. Diğer demek ki bir sıddık, bir şehit, bir de salihler olması gerekiyor. İki, bakın bunlardan nebileri saymazsak en kıymetlisi hangisi? Sıddık. Çünkü Rabbim sıralamada boş boşuna bir sıralama yapmaz. Sıddıkları koymuş. Sıddıklar kim? Sadık olanlar, tasdik edenler demek. Yani Hazreti Ebu Bekir gibi olanlar. Bunu düşündüm ben. Sıddık ne olabilir, sıddık ne olabilir? Bakın şöyle bir şey geldi. Sıddık, siz katılır mısınız bilmiyorum. İşi kafadan halledenler. Hani bir tümden gelin, bir tüme varım var ya. Tüme varımda insan ne yapıyor biliyorsun? Aa şu ayet varmış, güzel yaşayayım. Aa şu ibadet var, şunu yapayım. Aa bunu yapayım, yapayım. Giderek doğruya, Allah'a ulaşmaya ulaşıyor. Ama sıddık ne yapıyor biliyor musun? Kafadan hallediyor. Allah diyor şeydir, sübhandır, her şeye kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ben ona tevekkül ettim diyor. Aynı Hazreti İbrahim'in tevekkülü gibi. Bütün şeyleriyle, alt taraflardaki ayrıntılarla ilgilenmiyor. Kafadan hallediyor mesela. Allah'a öyle yöleniyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Hazreti Ebu Bekir gibi oluyorsun. Diyorlar ki, ya senin arkadaşın diyorlar, bir gecede şuradan şuraya gittiğini diyorlar. O zamanki teknolojisiyle. Biz şimdi 3,5 saatte gidiyoruz ama hesap ettik 4 ayda gidiliyor o tarafa. Diyorlar ki bir gecede gitti. İşte gök katlarına çıkmış yaptı. Şimdi o diyorsa doğrudur diyor. Bitti. Alt tarafları düşünmüyor. Nasıl gider, ne etmiş demiyor. Aslında oraya da Allah'tan gidiyor. Şimdi Allah'a öyle bir sıddıkiyetle imanı var ki o da onun Resulü. Yani aslında bu Resul'e sıddıkiyet değil. Allah'a sıddıkiyet. O öyle ki o da onun Resulü. Yani canım Resul de yapar bunu yani. O diyorsa doğrudur. İşte sıddıklık bu. Yani tümden varımla yönelen, tüme varımla değil, tümden gelimle. Tüme varım da güzel bir metottur. Ama işte sıddıklık farklı. İkinci sırada ne var? Şehitler. Ya şehitler diyor tamam ne güzel işte Allah yolunda şehit oldular falan da bakın orada bir nüans var. Şehit en son anda o ünvanı alıyor. Savaşa gidiyor, ölüyor o anda. Peki onların yolunda bir şeyler olması lazım. Yani yaşarkenki bir durum olması lazım bu. Ölürkenki durum değil. Yoksa örnek olarak vermez de. Ha şu var. Bir tarz var. O şekilde nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Şehitlerin yaşantısına bak. Güzel örnekler alırsın. Ama burada farklı bir şey var. Fahri Bey'in dediği gibi ilim boyutunun üstüne çıkar da artık aynen yakın ilim boyutuna gelirsen olaylara şahit olarak yaşıyorsun. İşte o şahit boyutunda yaşayan insanlar da var. İlim boyutunun üstünde Allah'ın bazı ikramlarıyla o boyutta yaşayanlar var. İşte ikinci grupta da onlar sayılıyor. Çünkü sadece şehit olsa son anda yani onun tarzı nasıl olacak tarzını bilemezsin ki. Ama şahit bulumunda olanlar olacak. Üçüncüsü de yani aslında dördüncüsü de salihler. Salihlerin birçok tanımı var ama ben düşündüm ne olabilir diye çok kafam karıştı. Düşündüm sonunda şöyle bir şey geldi size paylaşmak istiyorum. Bakın mesela ben aynı tüme varımda olduğu gibi yaparak olmayı şey yapıyorum. İşte mümin yalan söylemez. Mümin harama karışmaz. Mümin kötü işler yapmaz falan. Tamam ben müminim şunu yapmalıyım. İçimden böyle vesveseler geliyor. Nefsimin halleri geliyor. Ben itiraz ediyorum. İşte Kur'an ayetlerinde şu yapılışı sevaptır diyor. Yapıyorum. Nihayetinde iyi bir iş yapıyorum. Kötü iş yapmıyorum. Bu güzel bir şey. Ama salih ne yapıyor biliyor musun? Aklına böyle bir şeyler gelmiyor. Sürekli pozitif üretiyor. İçi dışı iyi yani. Kafasından silerek, kafayı gözü yararak ilerlemiyor yani. Öyle bir temizlenmiş ki o temiz şeyler çıkıyor kendi bünyesinden. Salih adam. Sonuç olarak birinci şekilde yapan da adam aynı ameli işliyor. Salih olan da aynı ameli işliyor. Ama Allah onların kalplerini bilir var ya, nefislerindekini bilir var ya. Dolayısıyla Allah onlara salihlere zümresine getiriyor. İşte bu üç grup var. Bu üç gruba da artı nebiler, nebileri saymıyorum. Hem ben günümüze getirdiğim için. Şu an bir nebiden bir arkadaşımız olma şansı yok değil mi? O dönemde vardı. Yani eski de Peygamber Efendimiz öncesi döneminde. Şu ankilerle. Demek ki bunlara verilen nimetler var. Şimdi bu nimetlere girmek istiyorum. Zaman az. Çok daha konuşulabilir ama bakın onlara nimetler verilmiş. Kendilerine nimetler verilmiş onların yoluna. Şimdi bu nimetlere sırat-ı müstakim de diyor tefsirlerde. Doğru ama tam karşılamıyor. Hidayet de deniliyor. Doğru ama tam karşılamıyor. Burada kendilerine nimet verilen, şöyle olsaydı dedim eskiden şöyle anlardım. Bizi sırat-ı müstakime ilet ki sen o sırat-ı müstakimi onlara nimet olarak verdin değil. Yani en amtehu aleyhim değil. Hani Arapçada şey olsa en amtehu aleyhim olurdu. Demek ki burada Allah-u Teala bir nimet vurgusu yapıyor burada. Bu nimetler ne olabilir? Ayetlere çok baktım buralardan şey yapıyorum. Bunlardan birisi iman. Şura 42. şey 52-53. Ayetlerde var. Orada diyor ki mesela işte biz sana Habibim böylece emrimizden bir ruh vahyettik diyor. Halbuki sen evvelden kitap nedir, iman nedir sen bilmezdin. Fakat biz onu bir nur yaptık. Bunlardan, bununla kullarımızdan kimi dilersek ona hidayet ederiz. Şüphesiz sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun. Yani kalbe indirilen iman nuru ve Kur'an'ın derinlikleri. Ruh olarak. Bu nimet olarak veriliyor gruba. Yani sıddıklardan. Şahitlerden diyeyim anlayacağınız şekilde şahitlerden ve salihlerden olursan Allah sana kalbine, gönlüne ekstra bir nur veriyor. Bununla sen olayları ilim boyutuyla çok daha farklı anlıyorsun. Bu ekstra bir nimet. Nimetlendirilenlerden. Evet. İkincisi mesela ne olabilir diye düşündüm. Özel yakınlık hissi. Yani Allah o özel kullarına her bütün kullarına rahmet ediyor. Ama onlara özel bir muhabbet veriyor. Hani tasavvufta var ya Allah sevgisi denen, Allah aşkı denilen şey var ya. Bunu özellikle bir nimet olarak veriyor. Bunun da ayetini buldum. Onu da söyleyeyim size. Biraz sonra söyleyeyim şeyden kaçmasın konu kaçmasın bu nimet zaman yetmeyecek de şey yapmak istiyorum çok bu nimet şeyini şey yapmak istiyorum ikincisi ledunni ilim olayların artık hikmetlerine derinlerine varıyorsun bu ilimde artı burası çok önemli korunma veriyor. Şimdi bütün herkes Allah'ın kulu eşit ama sen doğru yolda olduğun vakitte Allah seni koruyor. Normalde kader inancında Allah serbest bırakmış. Bu sünnet olay içerisinde sağa sola her tarafa gidiyorsun ama sen özellikle bir korunmanın içerisindeysen Allah seni zarara, bir yanlışa gitmenden koruyor. Her şey bir işaret aslında. Mesela bir şey yaptık. Otobüsü kaçırıyorsun. Ya üzülüyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ya otobüsü Allah sana kaçırttırıyor aslında orada. Gitsen başına bela alacaksın. İşte bilmem ne işine giremedim de bir puan tutmadım da hastalandım sınava giremedim. Aslında burada Allah'ın bin orada sana bir yönlendirmesi var, yardımı var. Kafana bir şey düşüyor, işte tam tersine destek olunuyor, şunu yap bunu yap. Bu Allah'ın sana özel bir korunma şeyi, desteği. Rüyalarında sana mesaj veriyor, salih rüyalı ama dikkat edin burada. Bir şekilde anlıyorsun bunlar. Bilirsiniz bir şey diyorsun Fahri Bey, görüşmeyle ilgili. Hangisi bir de? Çağrıştıran ayeti söyleyin. Allah'la görüşme şeyini mi şey yapıyorsunuz? Yani bu işte tasavvuftaki yakınlık mertebesinde olan olaylar var ya, bunlar biraz evvel saydıklarımızla beraber bunların hepsi beraber Allah'ın nimeti oluyor. İşte siz bir şekilde sırat-ı müstakimine girince dediğim gibi böyle arkadaşlara sahip oluyorsunuz. Bir de onlara verilen nimetlerden de sizin nimetlenme şansınız oluyor. Bu da ekstra çok özel bir durum. Çünkü o sizi sırat-ı müstakimde tutacak bir destek oluyor. Peki Allah-u Teala bunlardan olmamızı ya da bunların yoluna hidayet etmeyi istiyor. Peki hangilerine değil? Gayri diyor, öteliyor diğerlerini. Gayril mavdubi aleyhim veleddalin. Kendilerine gadap ettiklerinin ve dalalete uğrayanların değil.
Biri cezalet etmiş, öbüründe bu çocuğumuz var dedi.
Mağdub ismi meful burada. Yani birisi tarafından gadap edilmiş anlamında. Kim tarafından? Allah tarafından. Yani Allah onlara gadap etmiş, onlar da gadap olunmuşlar. Öbürü de dalalet kelimesinden geliyor burada. Dalalete uğramışlar. Yani kendi tercihleriyle de sapmışlar anlamına geliyor. Burada bir şey söyleyeyim. Hidayetin tersi dalalettir. Hidayet bir yolda bulunma halidir ya da bir yere gitmek üzere doğru istikamette, doğru adreste, doğru yönde olmadır. Bundan sapma ise, burada olmama ise dalalettir. Kendileri tarafından, iradeleri tarafından. Peki bu iki gruptan hangisi daha kötü? Mağdub aleyhim. Çünkü burada hüküm kesinleşmiş. Allah gadaba uğratmışsa tamam. Öbürünün hala bir yırtma şansı var. Bunlar biliyorsunuz tefsirlerde çok şey yapmışlar. Gayr-ı mağdubi aleyhim Yahudiler için. Dalin de Hristiyanlar için. Bu Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de bu Fatiha'yı açıklarken geçiyor. Bu doğrudur. Ama bizi bir yere götürmüyor. Ve buradaki mağdub da biziz arkadaşlar. Mağdubi aleyhim. Dalin de biziz. Ezan okundu biraz şey yapacağım, şunu yapacağım. Bakın burada Allah-u Teala şöyle bir mesaj veriyor. Ya yukarıdaki kendilerine nimet verilenlerin yolu olan sırat-ı müstakimde olursun ya da en sondaki gayr-ı mağdubi aleyhim veleddalinden olursun. Üçüncü bir yol yok arkadaşlar. Aslında bir sırat-ı müstakim var, bir de diğeri var. Biz bundan olmaya mecburuz ama bu yola Allah hidayet ediyor. Dikkatinizi çekerim. Biz kendi gayretimiz var ama Allah'tan bize hidayet etmesini istiyoruz. Ya bu yoldayız ya diğer yoldayız. Ya bizim şeye özgü söylüyorum, o 3-4 gruptan bir arkadaşımız olacak ya da olmayacak. Çünkü öbürü Allah korusun buna götürüyor. Allah-u Teala bize Fatiha suresini çok iyi anlayıp yaşantımıza geçirenlerden eylesin. Namazda da özellikle şu İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaînı yaşamayı nasip etsin. Çünkü burada namaza durduğumuzda yalnız sana kulluk ederiz derken Allah'ı görüyormuşçasına İhsan üzerine bizim namaza durmamız lazım. Çünkü Fatiha namazda okunuyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Fatiha'sız namaz olmaz diyor. Bu diyaloğu yaşamamız lazım. Fatiha bize Allah'la kulu arasındaki o en kestirme sen-ben ilişkisini sağlayandır. Bu bilinçle namazı kılmayı nasip etsin Allah-u Teala inşallah. Allah bizi Kur'an'dan, Fatiha'dan ayırmasın. Amin. Sadakallahul azim. Thank you.